Ayrım 4.
Yozlaşmış yönetici sınıfımızın, partinin ve devletin nomenklaturasını oluşturan milyonlarca ve milyonlarca insan, kendisine sağladığı ayrıcalıkların bir tekinden bile isteyerek vazgeçecek tıynette görünmeyişi dehşet verici. 10 yıllar boyunca hiç sıkılmadan halkın sırtından geçindikten sonra bunu sürdürmek isteyecektir. Ve eski cellatlarımızdan, tepemizde onca baskı uygulayanlardan hangisi hiç değilse görevlerinden alınabildi? Emekliliklerini kuşatan o hak edilmemiş gönençten uzaklaştırıldı. Ölene kadar Molotov'un üzerine titredik. Bugüne kadar da Kaganoviç'in ve daha adını anmadığım nicesinin üzerine titriyoruz. Almanya'da bu tür insanların hepsi, hatta çok da alt sırada olanlar bile yargı önüne çıkarıldı. Bizde ise tersine, onlar bugün yargıç kürsüsünden başkalarını tehdit ediyorlar. Ve aralarında çek acı suçlu bir zin gibi anılarına, üstelik günümüzde anıtlar dikilenler var. Ama devlet suçu işlemiş olanları cezalandırmaktan söz etmek neye yarar? Onlardan en küçük bir pişmanlık kırıntısı beklemek bile boşuna. Onları en azından kamuoyunun ahlaki yargılamasına bırakamaz mıydık? Hayır, açıkça ortadaki bu işi böylesine aksak sarsak sürüklemek bizim kaderimiz. Ya Glasnost ve Perestroika'nın anlı şanlı itici güçlerine ne demeli? Pek moda olan bu sözcükler arasında temizlik sözcüğü yok. 10 yıllar boyunca totalitarizme uşaklıkla kirlenenlerin hepsi de diğerleriyle birlikte yeni akıma doluştular. Bugünkü Glasnost'un 4 şakıyıcısından halen 3'ü daha çok yakınlara kadar Brejnevciliğin goygoyculuğunu yapıyordu. Ve içlerinden hangisi soyut stagnasyonu lanetleyecek yerde kişisel bir pişmanlık belirtisi gösterdi? Ve de şu ana kadar 10 yıllardır yüksek öğretim kurumlarımızın insan bilimleri kürsülerinin tepesinden öğrencilerin kafalarını yönlendirmiş olanların hepsi de rahat rahat söylev çekmekteler. Eğitilmiş kabilenin on binlerce üyesi ikiyüzlülük ve çıkarcılıkla kirlenmiştir. Ama varsın olsun, kimseden hiçbir pişmanlık beklemeyeceğiz ve ruhlarımızdaki bu irinli kanamayı benliğimize yapışmış olarak geleceğe de taşıyacağız, öyle mi? Kışlalardaki çocuklarımızın yaşadığı ruh kirletici acemilik günlerine ne demeli? Bütün hayatları boyunca bunun damgasını taşımıyorlar mı? Ya herkesin herkese karşı duyduğu o genelleşmiş öfke, öylesine yoktan yere, size hiçbir kötülüğü dokunmamış insanlara diş biliyorsunuz. Ve tüm gençlikleri boyunca namuslu yolların kendilerine kapalı tutulduğu insanlarda suç işleme eğilimi patlama gösterdiyse buna hayret mi etmeli? Geçmişte Rus tacirleri tacir sözü verirlerdi. Yükümlülükler yazılı sözleşme yapılmaksızın kararlaştırılıyordu. Hristiyanca düşünürlerdi. Tarihe geçmiş yardımlaşma örnekleri sergilerlerdi. Aynı şeyleri toplumumuzun bulanık sularında semirmiş köpek balıklarından bekleyebilir miyiz? Batı Almanya ekonomik kalkınmasını yaşamazdan önce ağır bir pişmanlık bulutuyla kaplanmıştı. Bizde böylesi bir hareket başlamadı bile. Alışık olduğumuz yalanlar ağır ve şişkin salkımlarıyla bütün glasnostluğumuzu kaplayıp ona sarmalanıyor. Ne ki görmezden geliyoruz biz onları. Ve işte bu yüzden gelişmemiz doğru dürüst yürümeyecek. Kilisenin iyileştirici bir etkisi olabileceğini düşünüp teselliyi bulmak isterdik. Ne yazık ki ülkede her şeyin kıpırdamakta olduğu şu sıralarda bile Ortodoks hiyerarşi cesaretin dinamiğinden pek az etkilenmiş durumda. Ve sonra dikkat, sefalet genelleştiği zaman iktidarın baştan çıkarıcılığını yaratan zenginlik göstergelerinden vazgeçmek gerekir. Ortodoks kilisesi ancak ve ancak kendinde devletin baskısından tümüyle kurtulacak gücü bulur ve 1917 yılının en sıcak günlerinde bile Metropolit Tikon ve Benjamin'in seçilişleri ve yerel konsülün toplanışında alabildiğine şavkımasını bilen bütün bir halkın duyarlılığı ile arasında o canlı bağı yeniden kurabilirse toplumu sağlıklı kılmada bize yardım edebilir. İsa'nın buyruğuna uygun olarak yalnız devletin karşısında değil ama toplumun da karşısında yaşadığımız zamanın kavurucu sınavları karşısında ve kendi kendisinin karşısında korkusuzca ayağa kalkıp yeniden örnek olmak zorundadır bugün. Burada da yeniden doğuş hareketini ortaya çıktılar bile aşağıdan bekleyeceğiz. Basit papazlardan, kaynamış cemaatlerden, özverili laiklerden. Öz sınırlama. Halen en çok moda olan gönülden yinelediğimiz slogan insan hakları. Oldukça farklı içeriklerle kullanmamıza karşın başkentlerdeki entelijansiyanın anladığı ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplanma ve göç özgürlüğü. Ancak pek çokları halk tabakasının anladığı anlamdan rahatsız olacak ve yasaklanmasını isteyeceklerdir. Çünkü o halk insan hakları denince başını sokacak bir konut edinme hakkını, yiyecek bulabildiği yerde çalışma hakkını düşünüyor. Bu da milyonlarca insanın başkentlere yığılmasına yol açacaktır. İnsan hakları pek güzel ancak bizim haklarımızın başkalarının hakları üzerinde tepinmemesi için kendi kendimizi nasıl denetleyeceğiz? Bir sınırsız haklar toplumu sınavlara direnebilme yeteneğinden de yoksundur. Eğer yeniden baskıcı bir yönetimin pençesine düşmek istemiyorsak, herkes kendi kendini frenleyebilmelidir. Hiçbir anayasa, hiçbir yasa ve hiçbir oylama kendiliklerinden toplumun dengesini sağlayamaz. Zira insanın özelliği inatla kişisel çıkarını kovalamaktır. İnsanların çoğu elindekileri çoğaltmak, en iyi şeyleri kendine ayırmak olanağını bulduğunda bunu yapar. Ve tarihteki bütün yönetici grup veya sınıfları mahvetmiş olan da budur işte. Dengeli bir toplum karşılıklı direnişlerin eşitliği üzerinde kurulmaz. Bilinçli bir öz sınırlama üzerine kurulur. Ahlaki adalete her zaman boyun eğme ödevi üzerinde. Durmadan çoğalan ve yoğunlaşan insanlığın varlığını sürdürmesine izin verebilecek tek şey öz sınırlamalıdır. Esasen insanlığın uzun evrimi de eğer bu düşünceyi özümsemezse boşuna olurdu. Nitekim bütün hayvanlar avlarını yakalamak ve karınlarını doyurmak özgürlüğüne sahiptir. İnsan özgürlüğü ise başkasının iyiliği için istençli öz sınırlamaya kadar uzanır. Mecburiyetlerimiz yararlandığımız özgürlüğü her zaman aşmak durumundadır. Öz sınırlama düşüncesini en azından özümsemeyi ve özellikle de onu çocuklarımıza aktarmayı başarabilecek miyiz? Zira her insan ona en başta kendisi için dengesini ve sarsılmaz bir ruh dinginliğini kazanmak için muhtaç. Bu noktada birçok içsel olanağa sahibiz. Örneğin bizi içine tıktıkları upuzun cehalet döneminden sonra başımıza gelenler konusunda hakikati öğrenmek için açlık, hep açlık çekmemiz olağandır. Ancak kimilerinin şimdiden dikkat çektikleri, daha başkalarının kısa sürede hissedecekleri gibi o hakikate eklenen yararsız bilgi kırıntılarının gemlenemeyen çağdaş seli karşısında ruhumuz bir boşluğa saçılıyor ve belli bir sınırın ötesinde kendimizi ondan korumak zorundayız. Bugünün dünyasında yarışırcasına abartan ve ağırlıklarıyla bizi dolduruşa getirmek için itişen, giderek daha çok sayıda farklı gazete var, giderek daha çok sayıda televizyon kanalı var, hatta gündüzleri bile yayın yapan, İzlanda'nın haftada bir gün televizyondan tümüyle vazgeçmeye karar verdiğini anımsayın, bu da bir şey, propaganda, ticaret ve eğlence için giderek daha çok gürültü koparılıyor. Ülkemizin uzayına egemen olan yapışkan yöneticiler onu bugüne kadar radyolar aracılığıyla alıklaştırmıştı. O halde kulaklarımızın sessizliği dinleyebilme, gözlerimizin iç bakışa yönelebilme hakkına saygıyı nasıl sağlayacağız? Rusya'nın şimdi başaracağı ya da başaramayacağı gibi felaketler dönemimizden aşama aşama çıkmak, geçmişte Tatarların boyunduruğunu sarsarken olduğundan daha güçtür. Zira o zamanlar halkın omurgası kırılmamış, Hristiyan imanı biçilmemişti. 1754'te Elizabeth hüküm sürdüğü sırada Pyotr Ivanovich Shuvalov hayret verici bir proje sundu. Halkı koruma projesi. Tuhaflık mı? Hayır, devlet adam bilgeliği. Daha uzun vadede. Şimdiki karışıklıklar çağının hemen peşi sıra geleceği rahat rahat düzene koymak üzere oturup düşünmekten başkaca bir şey yapamayacağımız herhangi bir asude dönemin başlayacağına hiç güvenmeyelim. Tarihsel süreç kesintisiz ve hiç kimse gelip de sonradan bize bir soluklanma şıklığı sunmayacak. Tıpkı kurucu meclise de yerleşme ve düşünme fırsatının tanınmamış olması gibi. Ve şu gün ne kadar çetin olursa olsun yine de baştan gelecekteki düzenimiz üzerine düşünmek gerekiyor. Kendi hesabıma yaşım bana bu sorunların tartışılmasına hala katılabileceğim inancını vermiyor. İhtilalden önce halkımız büyük çoğunluğuyla siyasal düşüncelere sahip değildi ve sonradan gelen 70 yıllık propaganda ve kafa ütüleme dönemi onu olsa olsa alıklaşmaya götürebilirdi. İçimizde bir siyasal yaşantının geliştiğini görecek kadar yol aldığımız ve gelecekteki iktidarların biçiminin tartışıldığı bugün olası yanlışlıklardan sakınmak için kimi deyimlerin içeriğini belirlemek yararlıdır. Devletin biçimi üzerinde. Oswald Spengler'in pek doğru bir şekilde belirttiği gibi devlet sözcüğün anlamı bile farklı kültürlere göre değişmekte ve büyük bir kültürden bir diğerine aktarmak üzere ödünç alınabilecek daha iyi, çerçevesi belli devlet biçimleri bulunmamaktadır. Montesquieu da söylüyor, kapladığı alana göre her büyüklükteki devlete belli bir hükümet biçimi uygun düşer ve ülkenin boyutlarına dikkate almaksızın bir hükümet biçimini ulu orta ortaya taşıyamazsınız. Coğrafyasıyla, yaşadığı tarihle, gelenekleriyle, psikolojik profiliyle belli bir halk için onu yozlaşmaya değil, gelişmeye götürecek bir rejim kurmak gerekir. Devletin yapısı ister istemez halkın geleneklerine dikkate almak zorundadır. Tanrı böyle buyuruyor. Yolunuzun üzerinde durun ve bakın ve geçmişteki patikaları soruşturun. Hangisi iyiliğin yoluydu ve onu izleyin. Yeremiye 6:16. Halkın hiç kuşku yok ki iktidara hakkı vardır ama istediği şey iktidar değil. İktidar açlığı %2'lik bir azınlığa özgüdür. İlk önce sağlam bir düzendir. Hristiyan sosyalist G.P. Fedotov bile 1917 deneyinden sonra güçlü ve hatta yasama kurulundan da bağımsız ve bu kurula yeterince uzun bir zaman sonunda, ki bu da kendiliğinden çok fazla oluyor kuşkusuz, hesap vermekten başka yükümlülüğü olmayan bir iktidarın gerekliliği üzerinde duruyordu. Daha ileride önerileceği gibi özgürlük kurumlarını merkezi iktidar da bir yandan bugünkü biçimsel yönleriyle geçici olarak korurken, aşağıdan yukarıya doğru geliştirme yöntemi benimsenecek olursa, bu iş bir hayli zamanımızı alacak ve bu arada devletin yapılanmasındaki sağlıklı kuralları derinlemesine inceleyebileceğiz. Önümüzdeki deneyime ve de yeni düşüncelere gelişecekleri bir alanı tümüyle bırakarak, bugün için geleceğe ilişkin bir öneri formülleştirmek ancak varsayım düzeyinde mümkündür. Devletin nihai şekli eğer böyle bir şekle ulaşması olasıysa, birbirini izleyen girişimlerin ve deneyişlerin sonucudur. Platon ve ardından Aristoteles, devletin örgütlenişi konusunda üç türü ayrıştırıp tanımladılar. Bunlar olağan sırası içinde şunlardır. Monarşi yani tek kişinin iktidarı, aristokrasi yani en iyilerin ya da en iyi hedeflerin iktidarı, politeia yani küçük bir site devlette ortak çıkarlar doğrultusunda kullanılan halkın iktidarı. Bugün buna demokrasi diyoruz. İki filozof bu türlerden her birinin olası yozlaşmış biçimleri konusunda da uyardılar. Zorbalık, oligarşi, demokrasi yani kalabalığın iktidarı buna şimdi ohklokrasi diyoruz. Bunların her üçü de eğer yönetimde kamunun iyiliğini gözetiyorlarsa iyi olabilirler. Ve her üçü de özel çıkarın peşinde gittikleri zaman yozlaşabilirler. Öyle görünüyor ki o zamandan beri hemen hiç kimse bu şemanın dışında kalan herhangi bir şey yaratmadı. Ve yalnızca anayasalarla bir takım tamamlamalara gidildi. Ve eğer iktidarın tümden yokluğunu yani anarşi her bir güçlünün her bir güçsüz üzerindeki iktidarı bir yana koyacak olur, totalitarizmin 20. yüzyılın keşfi olan totalitarizmin tuzağına düşmekten sakınırsak geriye çok da fazla bir seçim şansımız kaldığı söylenemez. Kendimizi çağdaşlığın akıntısına bırakacak ve kuşkusuz demokrasiyi seçeceğiz. Ancak bunu yaparken aslında neyi seçtiğimizi ve hangi bedel karşılığında seçtiğimizi de açık seçik anlamamız gerekiyor. Ve de onu araç olarak seçmemiz gerekiyor, amaç olarak değil. Çağdaş filozof Karl Popper söylemişti, eğer demokrasiyi seçiyorsak bu onun her köşesinden erdemler fışkırdığı için değildir, yalnızca zorbalıktan korunmak içindir. Demokrasiyi aksayan yönlerinin bilinci içinde ve bunları aşmanın yollarını araştırma kaygısıyla seçiyoruz. Yaşadığımız çağda bir dolu genç ülkede demokrasi buyur edilir edilmez fiyaskoyla sonuçlandı ve buna rağmen yine yaşadığımız çağda demokrasi, devleti düzenlemenin olası biçimlerinden yalnızca bir tanesi olan demokrasi, insanın varoluşunun bir tür evrensel ilkesi, neredeyse bir tapınma nesnesi mertebesine çıkarıldı. Her şeye rağmen deyimin hakiki anlamını araştırmaya çalışalım. Demokrasi nedir, ne değildir? Alexis de Tocqueville, demokrasi ve özgürlük kavramlarının birbirine karşıt olduğu görüşündeydi. Özgürlüğün ateşli bir yandaşıydı ama demokrasinin asla. John Stuart Mill, sınırsız demokraside bir çoğunluk zorbalığı tehlikesi görmekteydi. İmdi birey için tek adamın ya da çok sayıda adamın zorbacılığı altında olmak hiç fark etmez. G. Fedotov, 19. yüzyılın insanlığın boynunu vuran tanrı tanımaz maddeciliği tarafından demokrasinin şekilsizleştirildiğini söyledi. Ve yüzyılımızın Avusturyalı devlet adamı Joseph Schumpeter, demokrasiyi dinden yoksun aydın için imanın erzatsı yani yerine geçen diye anıyordu. Ve de demokrasiyi doğduğu ülke ve uygulandığı dönem dışında düşünmenin olası olmadığı uyarısını yapıyordu. Rus filozofu S.A. Levitsky birbirinden ayrılması gerekenleri önerdi. Demokrasi ruhu, bir kişinin özgürlüğü, iki hukuk devleti. Ve onun belirleyici ikincil çizgileri, bir parlamenter rejim, iki genel seçimler. Bu son iki ilkenin hiçbir açık yönü yok. İnsan kişiliğine saygı demokrasiden çok daha geniş kapsamlı bir ilkedir ve bu ilke evet kesinlikle korunmalıdır. Ne ki insanın kişiliğine saygı duymak zorunlu olarak parlamentoculuğu da beraberinde getirmez. Bununla beraber kişinin hakları da aynı şekilde toplumun haklarını gölgeleyecek mertebeye yükseltilmemelidir. Papa II. Jean-Paul, ulusal güvenlik ve insan hakları arasındaki bir çatışma durumunda, önceliğin ulusal güvenliğe, yani insan yaşamlarının onsuz yok olacağı o en geniş yapının bütünlüğüne tanınması gerektiğini söylemişti. Filipinler'deki konuşma 1981. Ve Başkan Ronald Reagan da Moskova Üniversitesi'ne yaptığı konuşma şunları ifade ediyordu. Demokrasi sanıldığı gibi bir ülkeyi yönetmenin aracı değil, daha çok bir hükümeti sınırlamanın aracıdır. İnsan da ailenin ve inancın yarattığı temel değerlerin gelişmesine zarar vermesini önlemek için. Bugün bizde demokrasi en moda sözcük. Her biçimde söyleniyor, her biçimde bağırılıyor, her biçimde çağrılıyor, üzerinde akıl yürütülüp duruluyor. Ne ki bütün bunlardan onun gerçek anlamını enine boyuna düşünmüş olduğumuz sonucu asla çıkmıyor. Demokrasi olduğu varsayılan şeyin içinde boylu boyunca uzanıp yayılmış olduğumuz o 17 yılının acı deneyiminden sonra kadelerin önemli liderlerinden V.A. Maklakov itiraf etti ve hepimizi hatırlattı. Demokrasi halk açısından da belli bir politik disiplin gerektirir. Şimdi bu disiplin 17'de bizde yoktu, bugünse çok daha az var, bu endişe vericidir. Genel, eşit, doğrudan, gizli. 1937'de adına seçim dediği maskaralığı getirdiğinde, Stalin de buna genel, eşit, doğrudan, gizli, dört kuyruklu kamçı, bir oy verme işlemi görüntüsü vermeye mecbur oldu. Öyle bir oylama işlemi ki bugünün dünyasında bir doğa yasası gibi yatsınmaz kabul ediliyor. Oysa ilk Fransız ihtilalinden sonra bile 1791 anayasası, oy verme işlemi henüz böyle değildi. Seçimlere katılma hakkının vergi ödeyerek kazanılması yüzünden kısıtlamalar ve eşitsizlikler sürüyordu. Genel oy hakkı düşüncesi Fransa'da ancak 1848 ihtilaliyle utkuya ulaştı. İngiltere'de bütün bir 19. yüzyıl boyunca anayasal düzenin hiçbir çoğunluğun azınlık üzerinde zorbalık uygulayamamasını güvenceye alan bir düzenin, parlamentoda toplumun farklı kesimlerinin bütünüyle temsil edilmesini ve bunun saygı duyulan ülkeye karşı sorumluluklarının bilincinde olan insanlar tarafından yerine getirilmesini öngören bir düzenin önemli savunucuları vardı. Söz konusu olan ülkenin üzerinde yükseldiği temel direklerin korunmasıydı. 1918'den bu yanadır ki İngiltere'de genel oy sistemine teslim oldu. Dostoyevski genel ve eşit oy sistemini 19. yüzyılın en budalaca buluşu diye kabul ediyordu. En azından Newton'un yasası değil bu ve özelliklerini sorgulamamızda bir sakınca yok. Genel ve doğrudan öyle mi? İnsanların yeteneklerinin kamusal yaşama katkılarının alabildiğine eşitsiz olmasına rağmen, yaşların, yaşam deneyimlerinin bu yöreye ve bu ülkeyle yerleşmişlik derecelerinin çeşitliliğine rağmen, başka türlü dendikte içerik bakımından fukara olan niceliğin, o bakımdan zengin olan niteliğe karşı utkusu. Ayrıca bu tür seçimler tüm yurttaşların katıldığı, kendi içinde yapılanmış bir ulusu öngörür. Canlı bir organizmayı değil ama dağılmış tekniklerin mekanik bir yığışımını. Gizli de aynı şekilde öylesi bir süs değil. Bu yöntem ruhlardaki hinliği kolaylaştırıyor ya da yazık ki korkunun gereksinimlerine yanıt veriyor. Ama bugün bile yeryüzünde oy verme işleminin alenen yapıldığı yerler var. Doğrudan, yani hangi dereceden olurlarsa olsunlar, milletvekilleri doğrudan doğruya ilk derecenin sandıklarından çıkan oylarla seçilecekler. Bizimki gibi geniş bir ülkede özellikle tartışmaya açık bir ilke. Bu yöntem seçmenleri temsilcilerini tanımamaya mahkum etmektedir. Avantaj dili uzun olanlarda ya da çok güçlü kaçak olanaklar elde edebilenlerdedir. Seçim sistemlerinin tüm özellikleri ve oy verme yöntemleri, Rusya'da 1917 ilkbaharı ve yazı boyunca komisyonlar ve parti kurulları tarafından olanca ayrıntısıyla incelendi. Bu da aslında kurucu meclisin treni kaçırmasına neden oldu. Ve bütün demokratik partiler 4, 3 veya hatta 2 dereceli seçimlere karşı çıktılar. Gerekçeleri de bu tür seçimlerin adaylar arasında kişisel ilişkiler zinciri yarattığı, seçilen temsilcilerin seçildikleri yörelere, çan kulelerine daha bir sıkıca bağlanacakları, bununsa bütün partileri genel merkezlerin belirleyeceği kendi öz adaylarını yerleştirme olanağından yoksun bırakacağı şeklindeydi. Kadelerin lideri P.N. Milyukov, yalnızca büyük seçim çevrelerinde yapılacak doğrudan seçimlerin, entelijansiye içinden gelen ve politik yönden hazırlanmış bir adayın seçilmesini garantileyebileceği noktası üzerinde durmaktaydı. Herkese gereksin deyince. Oy verme yöntemleri. Genel oyun amacı halkın istencini ortaya çıkartmaktır. Her şeyi halk için en iyi bir şekilde yönetecek olan hakiki istenç. Böylesi bir istenç var mı ve varsa hangisi? Bunu kimse bilmiyor. Ancak çeşitli oy verme sistemlerinin bu istenci bize farklı, hatta karşıt biçimde tanıtması ilginçtir. Bizde insanların çoğu oy verme işleminin düzenleniş biçimini hiç de önemsemiyorlar. Oysa bunun temelli bir etkisi var. En azından 3 ayrı oy verme yöntemi dünyada rekabet halinde. Nispi temsil çoğunluk ve mutlak çoğunluk. Nispi temsil sistemi listeler olmaksızın hiçbir şekilde kullanılmıyor. Elbette partiler tarafından düzenlenmiş listeler. Her seçim çevresinde aynı anda belli sayıda milletvekili için, böylece partiler propaganda yapmak ve denetlemek için daha çok kolaylığa sahip olmaktalar, her parti bir aday listesi çıkarıyor. Ve dolayısıyla aday tek başına alındıkta seçmenleri önünde her türlü kişisel sorumluluğunu yitiriyor. Artık yalnızca partisine karşı sorumlu. Seçmenlere gelince onların bundan böyle kendiliklerinden güven duydukları adayı seçme hakları yok, ancak bir partiyi seçiyorlar. Burada 3 alt sistem ortaya çıkıyor. Seçmenin liste üzerindeki tercih sırasını değiştiremediği ve partinin kendi seçimini önceden bizzat yapmış olduğu bloke listeler alt sistemi. Bu yöntem yeterince eğitilmemiş bir halk söz konusu oldukça özellikle uygulanabilirdir. Ve seçmenin listedeki şu ya da bu aday için tercihini gösterebildiği, hatta kendi özgün listesini önerebildiği, tercihli liste alt sistemi ki doğruyu söylemek gerekirse sayım tekniğini fazlasıyla zorlaştırmaktadır. Seçim çevrelerinin alt seçim çevrelerine bölündüğü, her biri için bir tek adın yer aldığı ve de her türlü şıkta bir seçim komisyonunun oyları partiler arasındaki dağılışa göre sayıp, sandalyeleri oy oranlarına göre kişilere değil de partilere paylaştırdığı bir üçüncü şık daha var. Bütün bu şıklarda insanların seçimi esasında partilerin işi. 1917'de kadelerden bolşeviklere kadar bütün partiler birden çok adayın yer aldığı seçim çevrelerinde bile tam tamına bu son sistemi yeğlediler. Etkin kadelerden I ve Gesse'nin hararetle uyguladığı karar, partilerin örgütlenmesi ve eyleme geçmesi için en uygunu buydu. Çünkü oysa tek dereceli oy verme işleminde yöneticilik rolünün partilerin elinden kaçması sıkça görülen bir olguydu. Karar eski tanışımız V.I. Ulyanov-Lenin tarafından da aynı şekilde onaylandı. Ona göre de en ilerici oy verme işlemlerinden biri kişilerin değil ama partinin temsilcilerinin seçildiği sistemdi. Elbette bu sistemin onun hoşuna gitmesi boşuna değildir. Liste oy verilen nispi temsil sistemli seçimler o listeleri oluşturan yetkili parti organlarının iktidarını aşırı ölçüde güçlendirir ve o zaman avantaj da iyi örgütlenmiş büyük partilere yönelir. Ve partiler için merkez yönetimindeki militanlarını eyleşmedikleri uzak seçim çevrelerinden bile seçilebilmelerini sağlamak üzere hemen hemen her yörede aday gösterebilmek özellikle avantajlıdır. Bu koşul bir adayın kendi seçim bölgesine oturmak zorunda olmaması 1917'deki Kadeler Kongresi'nde özel bir tartışmanın konusu olmuştu. Bu merkez komiteye seçimlerin örgütlenişini merkezileştirme olanağını vermekteydi. Esasen bütün öteki partiler de aynı şeyi yaptılar. Bir tür merkeziyleştirilmiş demokrasi.